Ayrım 2. Allah beni böyle yaratmış. Pukke günlük 3. Kabusları gerçeğe çeviren madde akrabalar. Lisedeyken ayrı eve çıkma fikri bana öylesine uç noktalarda geliyordu ki hayal gücümün sınırlarını zorluyordu resmen. Nasıl da diyordum, gece evde yalnız mı kalacağım şimdi? Buzdolabında bira mı olacak? Sınırsız internete girebilecek miyim? 20 dakikada bir eve gelip beni aşağılayan halalarım olmayacak mı? Mümkün değildi ama başardım sonunda. Sarıyla yaşıyorduk ve her sabah uyandığımda işte bu benim özgür hayatım diyordum. Yalnız bir sorun vardı, ev arkadaşı olayında sanırım biraz erken davranmıştım. Hadi akşam bir şeyler yapalım dediğim an kendimi bir türkü kafede buluyordum. Türkiye saygım sonsuz ama daracık kafelerde halay çekmek hiç bana göre değildi. Saygı falan diyordum ama sordum sarı çiçeğe ilahisini türkü zannedecek kadar da bu konu hakkında cahildim. O yüzden Sarı ile bir karar aldık. Haftanın bir günü onun istediği yerde eğleneceğiz, diğer hafta benim. İlk haftamızı türkü kafeden yana kullandık. Ben sandalyemde hiç kalkmadan elim çenemin altında 3 saat boyunca sadece ofladım. Sonraki haftayı benim istediğim eller havaya bir mekanda geçirdim. Sarı'nın dediğine göre kendisi bütün gece tuvalette kusmuş, şarkıların iğrençliğinden, günahı boynu ama ben en son onu göbek dansı yaparken gördüğüme eminim. İşte olan oldu o gece. Ben bizim sınıftan birkaç kızla beraber hop bir de hop bir de eğlenirken omzumda bir el hissettim. Bir baktım bizim dişçi çocuk. Arkadaşlarla tanıştırıp onların masasını bizim masaya ekledik. Gürültülü müzik var tabii. Konuştuklarımızı duyamıyoruz bahanesiyle. Sürekli ya benim ağzım onun kulağında ya da onun ağzı benimkinde. Gerçi bu olayı da anlamam mümkün değil. Konuşacak en fazla neyin olabilir yani? Orada niye kendini bu kadar zahmete sokuyorsun? Hayır, bir de dünyanın anlamını çözmüş de onu söyleyecekmiş gibi eğiliyor. Bir şeyler anlatıyor, anlamıyorum. Hıh, ne diyorum, inatla bir daha anlatıyor. O kadar inat ediyor ki anlamadıkça bir daha soruyorum. Demek ki önemli bir şey söyleyecek yani diye düşünüyorum ama sonuçta adam sadece müzik çok gürültülü değil mi demiş oluyor. Canım ya, bunun için mi 3 parça boyunca debelendik demek istiyorum ama onun yerine dilimde türkü bardağın bir nameyle yaradana kurban, yaradana yaradana diyorum. Öğrenciliğin insana kattığı en büyük yeteneklerden birisi de bir vodka elma ile 4 saat aynı mekanda durabilme olayı. Üstelik o vodka hiç bitmiyor. Yarısına kadar içip geri kalan yarısı avucun içinde çişten daha sıcak hale geliyor. Yani yarım bardak vodkayla bütün gece durabiliyorsun. O yüzden sarhoşluk namına bende bir şeyler olmuyor tabii. Hep kafa açık. Çocuğa yavşayacağım ama her şey o kadar aydınlık ki mantıksız tek bir şey yapamıyorum. Son dakikaya kadar. Mekandan çıktık, evlere gitmek için herkes toplandı. Yurtlarda kalanları da bölüştük. Sonra bizim dişçi geldi. Öyle yüzsüz yüzsüz, yurda giremem şimdi sana geleyim mi? Dedi. Hoppa, gel buyur buradan yak. Eve gelmek isteyen bir erkek. Yarı sarhoş sayılır ve hepsinden öte yurtta kalıyor. Yurt ne be? Senin gibi yakışıklı çocuğun yurtta ne işi var oğlum, manyak mısın? Sınıfınızdaki kızların senin için para toplayıp seni eve çıkarmaları gerekli. Oo, üniversite burası diye sallamak istedim. Bu arada karşısında da öyle malak gibi bekliyordum. Hayatımın kararını vermem lazımdı. Hayır, gelme dersem bağnaz, cahil, kezban diyeceklerdi. Orada o kadar kişinin arasında sanki o gece tanışmışız gibi duran dünyalar yakışıklı çocuğa hadi gel dersem orospu olacaktım. Kendimi kim 500 milyar ister yarışmasında gibi hissettim. Joker hakkımı kullanarak iki şık arasında kalmıştım. Orospu mu olsam, kezban mı? Ben bunları düşünürken çocuk bir daha söyledi. Dudaklarımda hayır kelimesi çıkacaktı ki arka tarafında beni bekleyen 4 kız "Gel hadi gel, donuyoruz, binelim taksiye." dediler. 4 kız arkaya geçince ben de çocukla beraber ön tarafa oturmak zorunda kaldım. Bildiğin sarmaş dolaş oturuyoruz. Sanki birbirimizi 45 senedir tanıyor gibiyiz. Takside bir eğlenceli şakalar, arka taraftan gelen "Siz çok yakışıyorsunuz" yıl ışıklıkları ve benim kıkır kıkır kıkırdamam. Bu arada çocuğun yüzüne bakamıyorum. Sadece her gülümsemek istediğimde dişlerimi görmesin diye ağzımı kapatıyorum. Bunu yapmam tabii saçmalık. Toki'nin bütün küvet ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş dişlerim var. Ama işte bir umut, en azından gülerken görmesin istiyorum. Yazık bana da ya. Geldik eve, geçtik oturduk. Salona biraları açtık, müzik falan, cümbür cemaat konuşmaya başladık. Altıma bir şey verir misin dedi. Bana en büyük yanan eşofmanlardan birine verdim. Gri eşofman çocuğa oldu, tight. İçeri bir girdi, biz bütün kızlar ağzımız açık baka kaldık. Tövbe yarabbim, o ne? Orasına bir şey koymadıysa eğer eşofmanın dikişleri at da atacak. İşerken 3-5 kişi yardıma geliyor onun. Yok yani tamam boy, en önemli de sana çocukken ne yedirdiler böyle? Bu arada sadece ben değil, evdeki bütün ahalinin ağzı açık kaldı. Çocuk bir oturdu, kucağında başka bir çocuk var gibi durdu diyeyim. De anlayın işte, elimde bira var, koydum kenara. Kimse uyumaz inşallah diye dualar ediyorum. Çocuğun da kolu sürekli belime sarılıp duruyor. Kızlardan biri yatalım hadi deyince aldım onu benim odaya götürdüm. Diğer kız da yanına verdim. Dişçi bunu görünce tabii gözleri parladı. Salondaki kanepeye göstererek biz burada mı yatacağız dedi. Biz kim lan? Hangi ara biz olduk? Dur bir sakin ol. Birinci sınıfa yeni geldim ben. Zaten eşek malafatı gibi şeyin var diye panik yaşadım. Bir yorgan, bir yastık attım ona, kendimi sarının odasına kilitledim. Sarıya sarılarak mışıl mışıl uyudum. Sabah dış kapının çalmasıyla uyandım, şöyle kafamı kaldırdım, sarının yatağının karşısında kendi suratımı gördüm. Öyle şişmiş ki suratımı binlerce arı sokmuş gibi duruyordu. Büyük ihtimal dişli çocuk hala içerideydi, beni böyle görmesini istemedi. Kafamı yastığa geri gömdüm, nasıl olsa o kapıyı birileri açacaktı. 2-3 dakika geçti ki içeriden sesler gelmeye başladı. Bir takım kadın sesleri. Hatta bir saniye bu sesler bir yerden tanıdık. Lan lan lan bu sesler Allah kahretsin halamlar gelmiş. O yataktan nasıl fırlayıp içeri koştuğumu bir ben bilirim. Üçlü koltukta bütün endamlarıyla 3 halam oturuyor. Karşılarında ise yeni uykudan uyanmış dişçi çocuk. Halamlar beni görür görmez başladı taramalı gibi konuşmaya. Bu çocuk kim? Hemen eve erkek mi attın? Aferin. Baban sana para yollasın, senin şu yaptığına bak. Şu tipinden utan be, tipinden. Sen saçlarının rengini mi değiştirdin? Korkunç olmuşsun, 35 yaşında gözüküyorsun. Alkolik mi oldun, bira şişesi mi onlar? Allah seni kahretsin, alem mi yaptın ev? Aç aç aç o kollarını, eroin de içiyorsundur sen şimdi. Konuyu değiştirme, bu çocuk kim? Evlenecek misiniz oğlum siz? Maaşın falan var mı senin? Püh senin kalıbına. Eve erkek atmışsın, ev bok içinde. Temizlik öğreneyim, hanım kız olayım diyeceğine. Adımıza getirdin kara lekeye bak. Bunun gibi bir sürü cümle. Çocuk en son montunu falan bıraktı bizle. Koştur koştur kaçtı evden. Ardından uyanan kızlardan bahsetmek bile istemiyorum. Acıdan komaya girmiştim. En son hatırladığım kızlar evi temizliyordu. Allah benim bir sevgilimle olmasını kesinlikle istemiyor olmalı. Yani dünyada başka kimin başına gelir öğrenci evine getirdiğin ilk erkek için halalarına yakalanmak? Tabii bu olay burada da kalmadı maalesef. Bütün sülalemizi öğrendi. Büyük ihtimalle hepsi genel ev işlettiğimi sanıyordur. En son babaanneme ortanca halam ağlıyordu çünkü. İyi ki görmedin anne, kalp krizinden giderdin diye. Babana söylemeyeceğiz dediler ama elbette ki bire 1000 katıp anlattılar. Allah'tan babam böyle şeylerde benle yüz göz olmuyor. Kendince köşesinde küsüyor bana, onun cephesinde işler nasıl o yüzden bilmiyordum. Okula çıkmak için hazırlanıyorum odamda ama içeriden hala seslerini duyuyorum. Sarı çoktan evi terk etti. Akşam da gelmeyeceğini, başkasında kalacağını söyledi. Yani ders çıkışı büyük, zorlu bir maraton beni bekliyor evde. Ders saatimin başlamasına 3 saat kala çıktım yola. Oturdum bahçede, elimde telefonla düşünmeye başladım. Dişçi çocuğa mesaj atsam mı, atmasam mı? Atsam ne diyeceğim? Halamların kusuruna bakma. Ben sanırım üveyim, hiç onlara benzemiyorum mu desem? Özür mü dilesem? Ya da sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi gecede amma eğlendik ha ehe ne yapsam en güzeli ben bu sevdadan vazgeçmeliyim. Yani davul bile dengi dengine derken hoba ondan bana mesaj geldi. İşte bu be işte bu. Kaderim bu çocuk ya kesin yani kaderim bu çocuk. O halalara rağmen hala bana mesaj atabiliyorsa diye düşündüm ama montunu unuttuğunu yazmış sadece. Mesajda ne bir gülücük, ne bir ifade, ne bir espri, ne bir hal hatır sorma var. Sadece montunu istemiş. Biraz bozulsam da montu verirken onu göreceğim için sevindim açıkçası. Yarın sana getiririm dedim. Ben böyle duygu karmaşası yaşarken pişt ufaklık diye biri bana seslendi. Şöyle bir bakınınca seslenen o bizim sınıftaki Ankaralı olduğunu gördüm. Ufaklık seni evire çevire öyle bir siker ki feleğin şaşar diyecektim. Büyüklük bende kalsın dedim demedim. Ufaklık dediği kızla aynı boyda Allah'ın ayısı. Otur da yanıma bacaklarını iki yana ayırdı pişik olmuş acı çekiyor gibi suratında bir ifadeyle uzaklara bakarak halanlar gelmiş dedi. İşte üniversitenin en acı noktası bu oluyor arkadaşlar. Lisedeyken evimizin içinde olanı kimse bilmezken, burada evde olursan üst sınıflar duyuyor. Seni okuldan alacaklarmış, İzmir'e dönüyormuşsun dedi. Bazen de böyle kendinize alakalı sizin bile bilmediğiniz olaylardan başkalarının haberi oluyor. Elimdeki telefonu fırlattım yere dona kaldım öylece. Nasıl yani ya? Bizim kızlar söyledi şimdi, baskın yapmışlar evinize. Evde sevgilin varmış. Sarı yana yakıla ev arkadaşı arıyor şu an. Halamların ise hayatımın içine sıçtığı yetmemişti. Şimdi de buradaki hayatımı mahvedeceklerdi. Sarı nasıl ev arar ya? O nereden biliyormuş? Benim bile haberim yok. Çocuk şöyle kafasını çevirdi. Vallahi ben bilmiyorum. Sabah kızlar öyle söylemiş. Babanı falan aramış hatta. Aman dizlerimi yerlere vura vura ellerimi yukarıya açarak. Ben kulun değil miyim? Dı dı dı dı dı dı dı diye şarkı söylemeye başlayacaktım. Okuldaki herkes şu anda ailem beni bir erkekle bastığını ve bu yüzden okuldan alınacağımı sanıyor. Kaldı ki öyle bir şey yok. Yani her türlü yok. Ne bir erkekle basıldım ne alınıyorum ama karşıdan koşan sadece merhabamız olan kızların pi sembolüne dönmüş acıyan kaşlarını görünce anladım ki bu damga benden silinmeyecek. İnanmıyorum ya, akrabaların evi basmış. Bir de İzmir'e çağdaş derler, şuna bak. Yani ben Bingöl'lüyüm, benim annem böyle bir şey yapmaz. Okuldan almak ne demek? Olayın memleketle ilgisi olmadığını halamların, hatta ülke sınırını bırak dünyalı bile olmadığını anlatmak isterdim ama bunun yerine eve gittiğimde onları neyle öldürsem diye plan yaptım. Derse bile girmedim. Her önüme gelene bu olayı anlatmaktan, bir erkekle basılmadığımı söylemekten yorulmuştum çünkü. Eve doğru yol aldım. Gözlerimden alevler fışkıra fışkıra yürürken yine arkamda o geri zekalı Ankaralı çocuğun sesini duydum. Erkek arkadaşın konuşsun bence akrabalarını, olayı çözün. O benim erkek arkadaşım değil. Yani her neyin seçti. Okuldan falan alınacağım da yok. Vallahi öyle demiş kızlara sizinkiler. O bizimkiler beni Belkıs Akkale'ye de benzetiyorlar ama benziyor muyum ha? Benziyor muyum? Bana niye kızıyorsun? Evde basılan sensin. Akraba senin akraban. Ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şey söylemeden öfkeyle eve doğru yürüdüm. Kapıyı açtığında o kadar ağır bir klorak kokusu vardı ki umuyorum zehirlenmişlerdir diye dua ettim ama onların ölümsüz olduğunu aklımdan çıkarmışım. Salonda koltuklara yayılmış beni bekliyorlardı resmen. Kızlara neden böyle bir yalan attıklarını sordum. Onlar da o şokla ne diyeceklerini bilmediklerini söylediler. Ben de güzel güzel anlattım çocuğun benimle alakası olmadığını, gece yurda alınmayınca salonda uyuduğunu. Zaten evde bir sürü kız olduğumuzu söyledim. Onlardan gelen cevap ise zaten o çocuk sana bakmazdı oldu. Ardından mandalina aldık, televizyon karşısına oturduk. Diğer kalan bütün akrabalarım hakkında yalan yanlış bire bin kattıkları dedikoduları dinleyip duruyordum ki kapı çaldı. Sarı gelmiştir umuduyla kapıya doğru yöneldim ama içimde de kötü bir his vardı ve bingo. Bir gün içerisinde başıma daha kötü ne gelebilirdi yani? Kapıda o kocaman Kenan Emirzalioğlu kabanıyla Ankaralı duruyordu. Onu orada görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Hemen dışarı çıktım, kapının orada terlik sıkıştırdım. Birbiri ardına soracağım soruları sıraladım. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Deli misin? Çocuk daha sorulara cevap bile verecek vakti bulamamışken bu kez halamlardan biri geldi kapıya. Al işte başına belayı. Sonra nasıl oldu bir anda anlamadım ama yine halamlar üçlü koltukta oturuyordu. Bu kez tekli koltukça dişçi değil de bu çocuk vardı. Hayatında evimizi bile görmemiş adamın bugün bize gelesi tutmuş ki o kadar kıyamet koptu okulda. Halam dara mı asılacak, ne yapacaksa Allah'ın malı? Benim kapı önünde sorduğum soruları aynı hızla üçü birden sorunca çocuktan çıkan tek kelime halanlarla bayağı ortak noktanız varmış oldu. Sonrası derin sessizlik. Halamlar bana bakıyor, ben çocuğa. Neden burada bilmiyorum bile. Savunma yapacak durumda da değilim. Konuş be adam, konuş da şu gecemi zehir etme diyeceğim o olacak. Bunun ağzından birkaç kelime çıktı sonunda. Bugün bir şey duydum. Pukka'yı okuldan alacağınıza dair. Bizimki böyle başlayınca halamlardan bir tanesi saçlarını attıra attıra bana dönerek oğlanlar da üzülmüş bak gideceğine Pukka, giderse kimin evini kullanırız diyorlarmış dedi. Densiz. Çocuk anlatmaya devam etti. Kibar kibar beni okuldan almamaları için konuştu. Zaten okuldan alınmayacağım için açıkçası bu konuşma beni hiç etkilemedi. Hatta aksine sinirlendirdi. Yani sen kim oluyorsun da bizim aile işlerimize burnunu sokabiliyorsun? Ayrıca sana mı düşmüş bu olay? Hepsini bırak, ailem çok tutucu da olabilirdi. Şu an namus davasına bir nehrin kenarına da götürüyor olabilirlerdi beni. Ne yani? Bu terbiyesizlik. Ben böyle içten içe çocuğa kurulurken ortanca halam, sevgili seni savunmaya gelmiş, orada kös kös oturuyorsun dedi. Sevgili mi? Bana bu korkunç çocuğu mu yakıştırdılar? Sabahın köründe evde daracık eşofmanımla oturan çocuğa ne oldu? Şu an mantık olarak onun benim sevgilim olma olasılığı daha yüksekken bu her boka sinek adamı bana layık gördüler yani. Üstelik evde cayır cayır kalorifer yanarken hala montunu çıkarmamış kişiyi, o montunu hiç çıkardığını görmedim ya, adamın derisine yapışmış bence. Yaz kış o montla gezmiyorsa ben ne olayım? Sevgili mevgili deyince bu benden daha çok panik oldu. Yanlış anladınız falan diye başladı ama yok yani, iş işten geçmişti. O an tek isteğim vardı, halamları da onu da evden kovmak. Tabii halamlara böyle bir şey yapmak göt isteyeceği için ayağa kalktım. Çocuğa hadi hadi bakalım yaptım. Ben öyle yapınca bu kez çocuk değerli oldu. Halamlar bana bir kızdı. Gelmiş buralara senin okumanla ilgili bizle konuşuyor. Ne güzel, ne efendi çocuk, sana yakışıyor mu hiç diye. Allah'ım sen şu aklımı mukayyet mi oluyorsun? Alıp beni kurtarıyor musun? Ne yaparsan yap. Beyin kanaması ha geçirdim ha geçireceğim. Çocuk da öyle şaşkın şaşkın bakıyor. Ya sevgilim falan değil, kalkmış gelmiş mal, ne bileyim diyorum. Halamlar hep birazdan öyledir canım. Sevgilin değildir hı. Sen de aynı bölümde misin yavrum? Ne yavrusu ya, ne sevgilisi? O da mal gibi kaldı. Söylesene biz birlikte değiliz. Ben burnumu her şeye soktuğum için geldim diye diyorum. Çocuk bakıyor bön bön. Büyük halam kolumdan bir cimcik dedi. Bulup bulabileceğin en iyisi işte. Kör değil, topal değil. Seni başka kimse almaz. Sus, değerini bil dedi. Çocuk nasıl evden gitti, ben nasıl ölmedim bilmiyorum. Ama sinirden kendimi hasikti hasikecektim. Merhaba, biri sümük gibi yapışmaktan mı bahsetti? Bazı sabahlar böyle uyanır uyanmaz, keşke yaşadıkların bir kabus olsa dersin hani. Hatta uyandığına pişman olursun. Dizlerini iyice kendine çekip yorganın içinde tekrar uyumaya çalışırsın. Öyle sabahlardan birisini yaşıyorum ama uyumanın imkanı yok. Elektrik süpürgesiyle bütün evi süpürüyorlar ve sadece tozları çeken bir makinenin sesi bu kadar kuvvetli olamaz. Bir saniye ya, elektrik süpürgesi mi? İyi de bizim öyle bir aletimiz yok ki. Paldır küldür kalktım, salona doğru uçtum. Kapının orada yeni alınmış süpürge kutusunu gördüm. Yanında da alışveriş poşetlerini. İşte bu hiç iyi alamet değildi. Halamlar burada uzun süre daha kalmayı planlıyorlar demekti. Koşarak odama gittim. Apar topar kot, kazak ne bulduysa giyindim. Çocuğun montunu da çantamı iyice sıkıştırıp evden resmen kaçtım. Arkamdan birkaç homurdanma duydum ama hiç duracak gücüm yoktu. Okulun tuvaletinde makyaj yaptım, saçlarımı düzelttim ve çocuğa mesaj attım. Günaydın. Montunu eğer benden almazsan çok üşürsün bence. Ay bazen kendimden midem bulanıyor ama nedense erkekleri tavlamak için beyin özürlü numarası yapmam şartmış gibi geliyor. Niyeyse böyle dediğinden bir şey anlaşılmayan kızlara bayılıyorlar. Araları da şu tatlı bebeksi şeylerden ekledik mi tam oluyor. Bütün erkeklerin hepsi bebek taklidi yapan kız iticiliğinden bahsediyor ama uzun ilişkilerine bakın kız çocuk gibi davranmışlarla oluyor. Çocuktan mesaj geldi. Bizim kantine geleceğini söyledi. Ama bunu öyle soğuk yazmış ki kaynanası olsam ancak bu derece bir mesaj atardım. Önüme saçma sapan ders notlarını aldım, beklemeye başladım. Geldiği zaman yapacağım şirinlikleri düşündüm. Halamlar konusunda nasıl özür dileyeceğimin provalarını yaptım. Montun üzerine de parfümü boca ettim. Giydiğinde kokumu alsın, beni ansın diyerek. Aradan bayağı zaman geçti, ancak teşrif edebildi. Masaya geldi ama oturmuyor. Ayakta suratıma bile bakmadan ağzının içindeki sakızla "Acelem var, gideyim ben," yaptı. Dedim, "Pukka, bu iş olmayacak, boşuna amin demişsin." Verdim montunu, aldı, teşekkür etti, arkasını döndü. Tam gidiyordu ki bir daha döndü. "Akşam işin var mı, sinemaya gidelim mi?" dedi. O an o masada sen olsaydın, kesinlikle alnımdan öpmüştün. Hatta diğer masalardaki insanlar ayağa kalkıp beni alkışlamışlardı. Gökyüzünden konfetiler yağıyordu. Trompet çalan insanlar geçiyordu. Çığlık çığlığa zaferimi kutluyorlardı. Ağzım kulaklarımda, "Ara o zaman beni istersen," dedim. Sonra "Allah korusun vazgeçer, bir şey olur, dengesizin teki zaten," diye, "Ya da ben ararım seni, ders bitsin, kapama telefonunu sakın," dedim. Dişçi güldü ve gitti ama arkasına öyle güzel bakışım var ki saatlerce o şekilde kalabilirdim. Ben dalgın dalgın otururken masama o öküzoğlu öküz Ankaralı geldi. Bunun da bu huyuna o kadar kılım ki sormadan masaya oturmalar, eve gelmeler, işe burnunu sokmalar. Alt taraf bize ev buldun lan, canımızı mı alacaksın diye delleneceğim neredeyse. Baksana benden arkadaş tavsiyesi. Seni korumayan, kollamayan adama sevgilim deme. Halanları dün gördüm nasıl iyi insanlar. Sabahın köründe onlardan kaçacağına seni sahiplenseymiş başına bunlar gelmezmiş. Başıma ne gelmiş lan? Sen dün eve gelip huzurumuzu bozmasaydın ben normal hayatıma devam ediyordum. Şimdi halanlar senin gibi ayıyı sevgilim sanıyor. Hayır, bir de adam da utanmıyor. Bir de bana akıl veriyor. Ya sabır dedim, topladım notlarımı, kalktım ayağa. Tam gidecekken halanlara beni sevgilim diye tanıştırdın. Senin adam gavat olabilir, godoş olabilir. Böyle şeylere açık olabilir. Ama benim hatun öyle değil. Bunu duyarsa çok kötü olur senin için," dedi. Bu cümlesinden sonra saçını başını yolmamak için öyle zor tuttum ki kendimi. En son alnımda atan damarı hissettim, yemin ederim. Kalbim falan sıkışıyordu. Gelecekteki sevgilime godoş demesi yetmiyor, bir de olay için beni suçluyordu. Resmen sınanıyordum, resmen. Ama eğer bu olayı birini sakat bırakmadan geçirsem, cennet benim ayaklarımın altında olmalıydı. Derslere girdim, gelene gidene okuldan alınmayacağımı anlattım. Sarı'yı aradım ama bulamadım bir yerde. Dersler bitince de direkt çocuğa mesaj attım. Sonrası ölüm bekleyişi. Dın dın dın dın. 3 dakika boyunca cevap bekledim. O 3 dakika oldu, 3 ömür bana. Derstedir dedim. Telefonu uzaktadır dedim. Okuyunca döner dedim ama dönmedi. Yapacak bir şey yok diye aradım onu. Her dıt sesinde kalbim boğazıma doğru atıyordu. O kadar çok dıt sesi duydum ki kalbim yerine dönmemeye karar verdi. Çocuk telefonu açmadı. İşte bu noktada asla yapılmaması gereken bir şey yaptım. Bir daha aradım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Açmadıkça hırslandım. Gizli numaradan da aradım acaba bana mı açmıyor diye. Gittim kulübeden kartla da aradım ama açmadı. Gerçi hoş o kadar çok aradım ki yani çocuk açsaydı ona "Anneni kesiyorlar, yetiş" falan demem lazımdı. 80 çağrı olmuş olmalı telefonda. Olacaksa da bu iş beni sapık zannettiği için olmayacaktı büyük ihtimalle. Çocuktan haber yoktu. Benden kaçmıştı, beni istememişti. Bunu kabullenmem lazımdı da lazım olmasına bir ahizene ettiğimin jeton beyinlisi. Madem açmayacaksın o telefonu, akşam bir şeyler yapalım mı diyecek. Beni ne kandırıyorsun? Kalbimde hüzün için buruk bir şekilde eve doğru yol aldım. Kapının önüne geldim, anahtarı çıkardım. Tam çeviriyordum ki, "Hello Murphy," çocuk aradı. Eve girersem konuşamam. Burada konuşmaya çalışırsam belki evdekiler duyar. O yüzden açtım, sessizce konuşmaya çalıştım. Beni AVM'de beklediğini, filmin 15 dakika içinde başlayacağını söyledi. Telefonu kapattım, anahtarı yerinden çıkardım ki büyük halam açtı kapıyı. Hiçbir şey söylemeden koşarak kaçtım. Bildiğin kaçtım yani. Çünkü orada bir şey söyleyecek olsaydım Filmi kaçıracaktım. Kaçmak o sırada mantıklı gibi geldi tabii. 5 dakika geç kaldım ama az kalsın AVM'nin merdivenlerini koşarken ciğerlerimi dışarıda çıkaracaktım. Oturdum çocuğun yanına. Hala soluk alışverişim düzelmedi. Gergedan gibi sesler çıkarıyorum. Kendimi tutmaya çalıştıkça daha çok çıkıyor. Az rahat bıraksam kendimi ağır ağır diye bir gürleme çıkacak benden ama öyle tutuyorum ki. O kadar koşmanın sonucu bir de terlemişim. Allah Allah diyorum. Gözeneklerimden bile terler fışkırıyor. Montu çıkardığım an koktuğumu da fark ettim. Çaktırmadan oramı buramı ıslak mendille sildim işe yaramasın umarak. Film başladı. Çocuk pür dikkat filmi izliyor. Gerçekten filmi izlemek için gelmiş. Hiç benimle ilgisi yok. Gerçi o kadar kötü görünüyorum ki şişme montum bacaklarımın üzerinde, onun üzerine kocaman çantam var, bir de hırkam. Dizimin üzerine koyduklarım yüzünden zaten önümü göremiyorum. Bir de kaçarak uzaklaştığımdan beri beni arayan halalarım var. En azından onlar beni rahat bıraksın diyerek telefonu kapatayım dedim. Ben de dünyanın en bok filmine kendimi verdim. Birinci yarının bittiğini dişçinin beni dürtmesiyle anladım. O kadar güzel uyumuşum ki esneye esneye kendime geldim. Kola, patlamış mısır falan geldi. İkinci yarı daha eğlence olacak diye düşündüm. İşte bir mısır, iki el, birleşen parmaklar. Ooh baby! Ama yanıldım. Çocuk mısırdan tek bir lokma bile yemedi. Bense bütün önümü mısır kırıntısıyla doldurdum. Göz kapaklarıma kadar beyaz beyaz mısırlar vardı hatta. Film bitti. Üzerimde olan lahanaları tek tek giydim. Çocuğun arkasından pıtı pıtı gittim. Bu arada çocuk hiç konuşmuyor. Hayır yani madem benden hoşlanmıyorsun, ne diye sinemaya çağırıyorsun? Şu yaptığı densizlik yüzünden evde ne kıyamet kopuyor. Ah bir bilse. Yemek yiyelim mi? Dedi. Mendubur suratını valla biraz daha çekecek sabrım yoktu. Sen ye diyerek pıtı pıtı gittim yanında. Telefonumu açtım. Babam, halamlar, kardeşim, arkadaşlarım ve bilmediğim birkaç numara daha aramış beni. Aynen geldiğim gibi koşarak eve geri döndüm. Tabii ki beni gülle çiçekle karşılamadılar. Kaçırıldığımı zannetmişler. Teröristlerin beni takip ettiğini düşünmüşler. Kapıya kadar koştuğumu, arkamda silahlı adamlar var olduğu için onları korumak adına geri döndüğümü sanmışlar. Hatta öyle ki polisi de aramışlar ama polis sanırım bunları ciddiye almamış. Babam uçak bileti almış, geliyormuş. Bir defa akıl var, mantık var. Arkamda silahlı adamlar olsa neden sizi korumak için geri kaçayım? Aksine girin, girin, girin içeri. İşte aradıklarınız yaparım adamlara. İkinci ayrımın sonu, sayfa 42.